Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamda Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 12 Hazar 1401, Hicri Kameri 8 Cemadiyü'l-Evvel 1444 ve Miladi 3 Aralık 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'de hükümetin medyaya yönelik kısıtlayıcı tutum üzerinden yaptığı röportaj, İran basından seçmeler, İran masalları ve efsaneleri ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve kalıcı itir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i anayasanın hiçbir tıkanıklığı olmadığını söyledi. İran'da basınçlı su reaktörünün temeli atıldı. Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi ile görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güney sınırlarımızda kurmakta olduğumuz 30 kilometrelik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız dedi. Reuters, Esad'ın Moskova'nın Erdoğan ile görüşme teklifini reddettiğini duyurdu. Şehit Amuş, 2022 Dünya Kupası'nın en büyük galibinin Filistin olduğunu söyledi. Ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin ile Ukrayna'daki nükleer enerji durumunu görüşmeyi planlıyorum dedi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i İran İslam Cumhuriyeti anayasasının hiçbir tıkanıklığı olmadığını işareti, değerlerin değişmez olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Reis'i, bugün anayasayı uygulama sorumluluğu isimli ulusal Çalıştay'da yaptığı konuşmasında İran İslam Cumhuriyeti anayasasının hiçbir tıkanıklığı olmadığını belirtirken anayasanın Cumhuriyet ve İslamiyet'in teminatı ve İslam inkılabının tecellisi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı yöntemin değişebilir olduğunu ancak değerlerin değişmez olduğuna temasla anayasanın tüm ilke ve maddelerini hayata geçirmek için çaba göstermeleri gerektiğini kaydetti.
Khuzestan eyaletinde basınçlı su reaktörü Karun projesinin temeli İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin katıldığı törenle atıldı. Khuzestan eyaletinin Şadegan ilçesinde basınçlı su reaktörü Karun projesinin temeli İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile Khuzestan valisi Sadık Haleliyan'ın katıldığı törenle atıldı. Törende konuşma yapan Muhammed İslami, ülkenin güneybatısındaki Huzestan eyaletinde Karun adlı yeni nükleer santralin inşasına başlandığını belirterek, bu nükleer santralle birlikte ülkenin elektrik üretiminde %20 oranında nükleer enerjiden yararlanacağız dedi. Huzestan valisi ise Karun projesinin birinci aşaması 7 yılda tamamlanacak ifadesini kullandı. Toplam kapasitesi 300 megawatt olan Karun reaktörü, Şadegan ilçesine bağlı Darhoven şehrinde Karun Nehri yakınında bulunan yaklaşık 50 hektarlık bir alanda inşa edilecek. Projenin yaklaşık 2 milyar dolara mal olması bekleniyor.
İran Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili meseleleri ele aldılar. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Borrell'in diyalog ve etkileşim yolundaki rolüne teşekkür ederken, son dönemde 1-2 Avrupalı bakanın diplomasi edebiyatı dışında yaptıkları açıklamalarını da eleştirerek şunları kaydetti. Bugün Avrupa'da bazı radikal siyasetçiler Avrupa Birliği'nin arkasına saklanıp Avrupa Birliği'nin itibarını kullanmaya çalışıyorlar. Emir Abdullahyan şunlara da sözlerini ekledi. Bu şekilde Avrupa Birliği'nin stratejik hedefleri bu siyasetçilere yanlış bilgi veren şiddet yanlısı ve hatta terörist grupların emellerine kurban gitmiştir. İran Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği'ne yapıcı olmayan duygulardan uzak olmasına vurgu yaparken, Avrupa Birliği'nin dış politika üst düzey yetkilisinin ve dış eylem servisinin rolünün önemli olduğunu belirtti. Bu görüşmede Emir Abdullahyan ve Borrell, İran İslam Cumhuriyeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliğine vurgu yaparak yaptırımların kaldırılmasına dayalı müzakerelerini görüştü. Tüm tarafları Viyana'da kararlaştırılan taahhütlere geri döndürme çabalarına atıfta bulunan Joseph Borrell, bir anlaşmaya varmak için çabalamaya ve iletişim kurmaya devam edeceğini vurguladı.
İran'ın Tiflis Büyükelçisi Mahmut Edip, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitaşvili ile görüştü. İranlı Büyükelçi, dünyanın mevcut enerji ihtiyacına ve Gürcistan'ın Avrupa ile iletişim koridorlarının bağlantı noktası konumuna değinerek, bu avantajı ulaşım ve transit ve enerji aktarımı projelerinin uygulanması için kullanmanın önemini vurguladı. Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitaşvili de komşu ülkelerle yapılan enerji aktarımı anlaşmalarına değinerek, İran, Güney-Kuzey ve Doğu-Batı koridorlarında yer alması nedeniyle enerji ve emtia rotalarını çeşitlendirme konusunda yüksek bir kapasite sahiptir dedi.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Güvenlik Konseyi yaptığı açıklamada son olaylar ve kargaşa eylemleri sırasında 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Güvenlik Konseyi yaptığı açıklamada, kargaşa eylemleri sırasında çeşitli nokta ve merkezlerin binlerce milyar riyal değerinde zarar gördüğünü işaretti. Bu olaylar sırasında şimdiye kadar 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında güvenlik mensupları, vatandaşlar, masum insanlar, kargaşa çıkaranlar ve devrim karşıtı unsurların yer aldığı ifade edilen açıklamada, başlatılan bu kargaşa eylemlerinin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hibrit savaşın bir parçası olduğu, amacın ulusal dayanışmayı zayıflatmak ve ülkenin ilerlemesini geriye itmek olduğunu bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 kilometrelik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız. Saldırılar bizi kararlılığımızdan asla döndüremeyecek dedi. Erdoğan, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, ABD Kavşağı ilave köprü, Viranşehir Pompaj Sulama 1. ve 2. kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sınırları ötesinde besleyip büyütülen terör örgütünün bulduğu her fırsatta ülkeye saldırdığını, çocuk, kadın demeden vatandaşları katlettiğini ifade etti. Terör örgütlerinin Türkiye'nin yaklaşık 40 yılına mal olan terörle mücadele döneminde yitirilen on binlerce canın, yaşanan ekonomik ve sosyal kayıpların hesabı geçmişte sorulmadığı için bugün aynı cüretle karşılarına çıktığına dikkati çeken Erdoğan şunları söyledi. Güney sınırlarımız boyunca korumakta olduğumuz 30 kilometrelik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız. Saldırılar bizi kararlılığımızdan asla döndürmeyecektir.
Reuters haber ajansının 3 güvenilir kaynağına dayandırdığı habere göre Rus Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'li mevkidaşıyla görüşme teklifini geri çevirdi. Bu habere göre Moskova'nın iki lidere görüşürme çabaları Suriye hükümetinin ısrarı ile sonuca ulaşmamıştır. Habere göre üçlü arasında ortak bir görüşme teklifini uygun görmemiştir. Buna göre Şam'ın Türkiye seçimlerine yakın bir dönemde Erdoğan'a avantaj sağlayacak bir görüşme yapmak istemedi söylenebilir. Şam seçimler öncesi ilişkilerin normalleştirmesinin Erdoğan lehine olacağına inanıyor. Bir diğer kaynağa göre Suriye, Türkiye askeri güçlerinin işgal ettikleri bölgelerden tamamen çekilmelerini istediğini, ardından normalleşme sürecinin başlamasını istiyor. Son dönemde ise Alexander Lavrentiev, Türkiye ve Suriye Cumhurbaşkanları arasında Moskova'da ortak bir toplantı düzenlemek istediklerini belirtmişti.
Suriye'deki Amerika güçleri, Demokratik Suriye güçleri DSG ile ortak devriyelerini askıya aldığını duyurdu. Amerika Merkez Komutanlığı CENTCOM bugün yaptığı açıklamada Demokratik Suriye Güçleri DSG ile Suriye'deki ortak askeri devriyelerini durdurduğunu, devriyelerin özellikle cezaevleri çevresinde kısıtlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı. Merkez Komutanlık Sözcüsü Albay Joe Puccino, konuyla ilgili açıklamasında DSG, El Hol Kampı, gözaltı tesisleri ve cezaevlerinde devriye gezmeye ve güvenliği sağlamaya devam ediyor. IŞİD, bölgesel güvenlik ve istikrar için bir tehdit olmaya devam ediyor. IŞİD'in kalıcı yenilgisine bağlı kalmaya devam ediyoruz ve gelecekte IŞİD'e karşı operasyonların yeniden başlamasını dört gözle bekliyoruz ifadelerini kullandı. Ankara, YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de terör örgütü olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta Amerika olmak üzere batılı güçler Ankara'nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG, DSG'ye silah verilmesini de sert şekilde karşı çıkıyor.
El Ahbariye televizyon kanalı bir güvenlik kaynağından nakden terör örgütü IŞİD elebaşının Pentagon'un iddia ettiği gibi muhalefet tarafından değil Suriye ordusu tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Habere göre IŞİD elebaşı Ebu el-Hasan el-Karışı Suriye ordusu tarafından düzenlenen ve Casım kentinde yerli mücadelecilerin destek verdiği operasyon sonucu 15 Ekim akşamında grubun tüm üyeleriyle birlikte etkisiz hale getirildi. Pentagon daha önce terör örgütü IŞİD elebaşının Özgür Suriye Ordusu tarafından Ekim ayının ortalarına doğru öldürüldüğünü ileri sürmüştü.
Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın en büyük galibinin Filistin olduğunu söyledi. Katar'da Filistinlilere desteklerini gösteren futbol severlerin davranışını olumlu karşılayan Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, Dünya Kupası'nın en büyük galibi Filistin'dir. Bu organizasyonun en büyük kaybedeni de Arap halklarını utanç verici normalleşme süreciyle bağdaştırmada başarısız olan Arap devletleridir, dedi. Filistin'in en çok Arap dünyasının kalbinde, aklında ve vicdanında yer aldığını belirten Damuş şunları kaydetti. Filistin aynı zamanda Katar 2022 Dünya Kupası'na katılanların dilinde yer alıyor. İsrail ise marjinalleştirildi. Çünkü Arap ile Müslüman halkları ve özgürlüksever uluslar bu rejimden bahsetmiyor. Bunlar şimdiki genç nesillerin ve gelecekteki nesillerin İsrail diye bir şeyi tanımayacağını gösteriyor. Hizbullah yetkilisi, Lübnan'ın normalleştirmeyi destekleyenlerin eline geçmesini veya normalleşme sürecinin parçası olmasına izin vermeyeceğiz. Filistin meselesi bizim için temel bir konu olmaya devam edecek ve herkes Filistin'in kurtuluşu için çalışmalıdır diye konuştu.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Güney Kafkasya'da barışçıl bir gelecek sağlamak için taraflarla aktif olarak çalışıyoruz dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan arasındaki görüşme ilişkin yaptığı açıklamada, Güney Kafkasya'da barışçıl bir gelecek sağlamak için taraflarla aktif olarak çalışıyoruz dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti medyasında yer alan habere göre, Price, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in katılımı ile Ermenistan ile Azerbaycan arasında ilk kez üçlü görüşme yapıldığını hatırlatırken, taraflarla telefon görüşmelere devam ediyor, dedi. Ülkesinin iki ülke arasında kalıcı barış ve çözüme yol açan diplomasi desteklediğini anlatan Ned Price, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki diyaloğun devam etmesini temenni ediyoruz diye kaydetti.
Geçtiğimiz hafta Filistin'de 226 eylem yapılırken 8 Filistinli şehit oldu, işgalcilerden ise 13 kişi yaralandı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Geçtiğimiz hafta içinde de Siyonist işgal güçlerine ve onların himayesi altındaki sivil milislere görevi gören Yahudi yerleşimci çetelerine yönelik direniş eylemleri işgalcilerin tüm saldırgan tutumuna rağmen devam etti. Son bir hafta içinde gerçekleştirilen direniş eylemi sayısı 226'yı bulurken işgal güçlerinin saldırılarında şehit edilen Filistinli sayısı 8 oldu. Siyonist işgalcilerin yerleşimci çetelerinden bir kişi öldürüldü. İşgalci asker ve yerleşimci teröristlerden en az 13 kişi de yaralandı. Filistin Bilgi Merkezi'nin hazırladığı haftalık rapora göre gerçekleştirilen eylemler arasında Ramallah yakınında bir işgalci askere araçla çarparak ağır yaralama eylemi de yer alıyor. 15 ateş açma eylemi, 16 molotof kokteyli ve patlayıcı atma eylemi gerçekleştirildi. 83 yerde taş atma eylemi tespit edildi. Bu eylemlerde zaman zaman yerleşimci terör çetelerinin araçları hasar gördü. 12 noktada direnişçi gençler yerleşimci terör çetelerinin baskınlarını engelledi. 73 noktada çatışma meydana geldi. İşgal güçlerine ait 22 araç veya askeri teçhizat tahrip edildi. Bu arada Siyonist işgal güçlerine mensup bir asker dün akşam saatlerinde Nablus'un güneyindeki Huvvare kasabasında henüz ömrünün baharında Filistinli bir genci sıfır mesafeden vurarak soğukkanlı bir şekilde şehit etti. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre bir Siyonist işgalci asker adı geçen kasabanın ana caddesinde bir gence sıfır mesafeden ateş etti. Filistin Kızılay'da yaptığı açıklamada işgal güçlerinin Kızılay ekiplerinin vurulduğunda önce yaralanan gence yanaşmasını engellediğini dile getirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı da bu arada Sivil İşler Biriminden alınan bilgiye göre gencin Siyonistlere ait sağlık merkezlerinden birinde şehit olduğunun öğrenildiğini duyurdu. Yerel kaynaklar şehit edilen gencin Nablus'un Osarin ilçesinin ahalisinden Ammar Muflih isimli bir genç olduğunu dile getirdi. İşgal güçlerinin gencin vurulmasından sonra yere düşmesi üzerine ahalinin olay yerine toplanmasını engellemek ve gelinleri dağıtmak amacıyla üzerlerine göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları attıkları bildirildi. Aktivistler tarafından yayımlanan videoda işgalci askerle genç arasında önce bir tartışma çıktığı, bunun üzerine işgalci askerin silahını doğrultup caddenin ortasında genci şehit ettiği görülüyor. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna'daki sivil amaçlı nükleer enerji konusunu görüşmeyi planladığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 televizyon kanalına verdiği demecinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile görüştükten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki sivil amaçlı nükleer enerji konusunu görüşmeyi planladığını söyledi. Macron, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile yapacağım görüşmenin ardından Başkan Putin ile Ukrayna'daki sivil amaçlı nükleer enerji ile ilgili durumu görüşmeyi planlıyorum, dedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Sputnik'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada Vladimir Putin'in programında Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi yapmasının da şimdilik yer almadığını söyledi.
Bir Rus senatör, Avrupa Birliği ve G7 ülkelerin üzerinde anlaştığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının korkunç sonuçları olacağını belirtti. Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı Ivan Abramov, Sputnik'e verdiği demecinde Avrupa Birliği ve G7 ülkelerin üzerinde anlaştığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının ardından Avrupalılar ve Avrupa ekonomisi için korkunç sonuçları olacağını söyledi. Abramov, Rus petrolüne varil başına 60 dolarlık tavan fiyat getirilmesinin küresel piyasalarda talebin artmasına ve fiyatlarda büyük bir artışa yol açacağını kaydetti. Daha önce Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması konusunda anlaştığını duyurmuştu.
Amerikan Deniz Kuvvetleri yetkilileri kısa bir sürede 4 askerin şüpheli bir şekilde intihar ettiğini bildirdi. Amerikan Deniz Kuvvetleri yetkilileri yaptıkları açıklamada bir aydan kısa bir süre içinde Virginia'daki bir filo bakım merkezinde 4 askerin şüpheli bir şekilde intihar ettiğini duyurdu. Bu rapora göre Virginia, Norfolk, deniz üstündeki Atlantik Okyanusu Bölgesel Filo Bakım Merkezi'nde görev yapan 4 askerin tamamı bir aydan kısa bir süre içinde intihar ettiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Ankara yönetiminin Suriye'yle normalleşme çabaları konusunda. Son günlerde Türkiye tarafından Suriye ile münasebetleri iyileştirmek için üst düzey yetkilileri tarafından açıklamalar peş peşe gelmektedir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çerçevede yaptığı açıklamada siyasette küslük olmaz ifadesini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Suriye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceği mesajı verdi. Erdoğan, bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz dedi. Cumhurbaşkanı, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile Katar'da yaptığı görüşme içinde kendisi bu görüşmeden çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik, İnşallah bakanlarımızla süreç devam edecek açıklamasını yaptı. Bu doğrultuda hatta bazı kaynaklar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir araya gelebileceğini bildirdi. Rusya'da yaptığı açıklamada bu görüşmeyi ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ilan etti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de yaptığı açıklamada Aralık ayında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Şam'da görüşeceğini bildirdi. Türkiye'de AK Parti yönetiminin Suriye başta olmak üzere komşu ülkelerine yönelik politika değişikliğine gitmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem dünya siyasetinin getirdiği zorluklarda hem yaklaşan seçim nedeniyle siyasetini değiştirmek durumunda kaldığını gösteriyor. Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin olarak ilk açıklama Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan geldi. Çavuşoğlu 11 Ağustos 2020'de yaptığı açıklamada Ekim 2021'de bağlantısızlar toplantısında Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanı ile de ayaküstü kısa bir sohbetim oldu dedi. Sonrası siyasiler ve gazetecilerden peş peşe açıklamalar geldi. Asıl açıklamalar ise Hükümet ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
Daha önceki açıklamalarında katil Esad'la asla görüşme olmamalı diyen Bahçeli, 22 Kasım 2022'de meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bunlarla da kalınmamalı. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşme vasıtası açılmalı. terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır dedi. Bahçeli'nin açıklamasından bir gün sonra ise AKP Başkanı Erdoğan, meclis grup toplantısı sonrası gazetecilere Esad ile görüşme hakkında yaptığı açıklamada siyasette küslük, dargınlık olmaz. Eninde sonunda en uygun şartta bunun adımları atılır ifadelerini kullandı. Erdoğan'ı Esad ile normalleştirme götüren süreç Covid pandemisi ve Ukrayna savaşına ilaveten Karabağ savaşı da etkili oldu. Karabağ savaşı sonrası bölgede nüfuzunu artırmak isteyen Türkiye, bir taraftan Ermenistan ile normalleştirmeye çalışırken bir taraftan Suriye sınırını güven altına almayı hesaplıyor. İsrail'in de İran'a karşı Azerbaycan'da nüfuzunu artırma çalışmaları göz önüne alındığında Türkiye'nin Azerbaycan üzerinden Türkiye Cumhuriyetlerle ilişkilerini geliştirmesi kaçınılmaz gözükmekte. Bir diğer neden ise Amerika'nın Türkiye'yi satarak Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği YPG-SDG gibi örgütlere yüklü miktarda ağır silah vermesi, YPG-SDG militanlarını eğitmesidir. Bu grupların Türkiye karşı eylemleri Erdoğan'ı Esad'la normalleşmeye mecbur kılmakta. Gücün Asya'da kaymasına bağlı olarak Türkiye'nin Avrasya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istemesi ki bunun için Suriye tarafında olan Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerle ilişkilerini iyi tutması gerekti. Türkiye'nin de Suriye'li ilişkilerini normalleştirmesini gerekti kılmaktadır. Bir diğer unsur ise yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Erdoğan iktidarını korumak için kavgalı olduğu Batı Asya ülkelerinin hepsiyle yeniden barışma kararı aldı. Büyük bir krizle olan ekonomiyi düzlüğe çıkarmak için Arap ülkelerinden gelecek sıcak paraya ihtiyacı olmakla birlikte ülkede büyük bir yük olan Suriye'de göçmenleri ülkelerine göndermesi gerekmekte. Bunun için ise Esad'la anlaşarak Suriyeli sığınmacıları rahat bir şekilde ülkelerine gönderebilecek, hem ekonomik olarak rahatlayacak hem de iç siyasetteki baskıları azaltılabilecektir. İşte bu gerçekler ve nedenlerle bakarak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Bişar Esad ile anlaşmayı varmanın en iyi seçenek olduğu kanaatine varmış oldu.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Moskova'nın Avrupa Birliği ve Almanya'yı eleştirmesi konusunda. Rusya Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Almanya Dışişleri Bakanı'nın Moskova'ya karşı Avrupa için yeni güvenlik düzeninin geliştirmesine ilişkin sözlerini eleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell'in Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaklaşımına işaretle, Borrell'in ilk günden itibaren bu savaşın Ukrayna'nın zaferiyle son bulması gerektiğini ifade ettiğini, bu durumun Avrupa'nın politikasıyla ilgili birçok şey gösterdiğini, Borrell ve Alena Baerbock'un amaçlarının Rusya karşı Avrupa için yeni güvenlik düzenini geliştirmek olduğunu deklare ettiklerini söyledi. Rus yetkili bu yaklaşımın Avrupa'nın yeni diplomasisi olarak görülmesi halinde bu yaklaşımın bir parçası olmalarına gerek olmadığını kaydetti. Borrell daha önce Polonya'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Rusya'yı Avrupa'nın düzenini bozmakla suçlayarak Avrupa'da yeni bir güvenlik düzenine ihtiyaç duyduklarını çünkü Rusya'nın önceki düzeni tümüyle bozduğunu ileri sürdü. Borrell, Ukrayna'nın yeniden imar masraflarını işaretle, Rusya'nın mal varlıklarına da el koyarak Rusya Merkez Bankası'na ait 300 milyar doların kendi kontrollerinde olduğunu, bu kaynakların Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliği ve Almanya'nın yeni yaklaşımları ve Avrupa'da Moskova'ya karşı yeni bir güvenlik sisteminin kurulması gerektiğine dair vurguları, Avrupa ile Rusya karşılaşmasının yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor. Aslında Avrupa Birliği üst düzey yetkilileri ve Almanya gibi bazı Avrupalı ülkelerin Rusya'ya karşı yaklaşımları giderek daha radikal hal alıyor. Bu durumda iki taraf arasında uzlaşma sağlanması ve Rusya ile Avrupa Birliği'nin gerilimi azaltmak için işbirliğine dönme olasılığını zayıflatmaktadır.
Moskova açısından Avrupa, Amerika ile birlikte Rusya'ya karşı düşmanlıkta aynı telden çalıyor. Washington ile Moskova'ya karşı hasmani girişim ve eylemlerine de tırmandırmış bulunuyor. Rusya eski devlet başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev bu bağlamda yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin aşırı şekilde Washington'un politikalarına uyduğunu, pratik olarak Avrupa Birliği'nin Amerika'nın 51. eyaletine dönüştüğünü ifade etti. Avrupalıların Rusya'ya karşı sert tutumları güvenlik boyutuyla kısıtlı değil, Rusya'ya karşı siyasi olarak yoğun psikolojik ve propaganda amaçlı savaşla başlatmışlardır. Nitekim Avrupa Komisyonu Başkanı son sıralarda Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaş suçu işlediği suçlamasıyla yargılanması için Uluslararası Mahkemenin kurulması için çaba gösterdiklerini kaydetti. Avrupa Komisyonu Başkanı Rusya'nın birinci olarak bağımsız bir ülkeye karşı savaş suçları dahil korkunç cinayetlerin bedelini, ikinci olarak sebebiyet verdiği yıkımların masraflarını ödemesi gerektiğini söyledi. AB, Putin'i savaş suçu işlemekle suçlarken son günlerde Ukrayna askerlerince Rus esirlerin katledildiğini gösteren bir video sosyal medyada yayınlayınca Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'yı savaş suçu işlemekle suçladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye hükümeti bu ülkedeki seçimlere birkaç ay kala basın, medya ve gazetecilere karşı mücadelesini ve tutumunu sertleştirdi. Bağımsız haber sitesi 98 News'un İstanbul'daki genel yayın yönetmeni Gökhan Bicici, dezenformasyon yasası hükümetin cephaneliğinde bize karşı yeni bir silah diye yakınıyor. Son yıllarda öğrenciler, sporcular ve hatta gazetecilerle ilgili bu tutum Türkiye medyasında ve özellikle seçimlere yakın bir süreç içinde çok yoğun bir şekilde gündeme gelmesi hep konuşulup analiz edildi. Biz de bugün sohbetimizde bu gündemi konuşmak istiyoruz. Acaba bunun nedeni ne olabilir? Şimdi medyaya karşı sert tutum, özgürlük ve demokrasiye karşı bir tutum değil mi gibi sorusunu yanıtlamaya çalışacağız. Bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi Haziran 2023'te seçimlerin düzenlenmesi şimdiden farklı detaylar ve gelişmelerle gündeme yansımaktadır. Seçime birkaç ay kala şimdi basına yönelik bazı sert tutumlar gündeme yansıyor. Türkiye hükümetinin bu konudan güttüğü amaçlar tartışılıyor. Genel olarak siz baktığınızda durumu nasıl görüyorsunuz? Bu aslında tablo seçimlere giderken seçmeni acaba etkiler mi AK Parti'nin bu siyasetle ilgili?
Doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana güçler üzerinde kendini korumaya çalışıyor. Ve bu dönemsel olarak iktidara gelen partiler ve siyasi hareketler bu gücü sürekli kullanmaktadır. Bugün medyanın dördüncü güç olarak nitelenmesi ve bu gücü sürekli kendi çıkarları doğrultusunda kendi iktidarlarını tekinleştirmek ve iktidarda kalma amacıyla kullanılıyor. Ve bu nedenle kendisine muhalif olan medya kuruluşları ve basını sürekli baskı altında tutup ve dezavantasyon yasasına göre, dezavantasyon yasasına göre onları sürekli baskı altında tutarak kendi güçlerine güç katmak istiyor. Bugün AKP'nin de yaptığı bu, kendisi gibi düşünmeyen veya kendisi gibi olmayan ve tarafı olmayan tüm medya kuruluşlarına yönelik belli bir süredir bir operasyon yürütmektedir. Bu operasyonların ilk olarak muhalif gazeteciler kesiminde Kürt gazetecilerine yönelik yaptı ve bu meyanda onlarca gazeteci şu anda cezaevlerindedir. Diyebiliriz ki dünyada en fazla bugün gazetecilerin cezaevinde olan ülkeler arasında ilk sıradadır Türkiye. Bu nedenle basını susturma amacıyla güvenlik güçleri ve savcıları harekete geçirerek bunları ya tutuklanıp ya da işkence ve baskı altında tutmak istiyor ve bununla beraber AKP'nin taraftarları, onun parlamenter güçlerle bugün birçok gazeteciye yönelik de saldırılar oldu. Bugün iktidarı eleştiren ve iktidar gibi düşünmeyenlere fiili saldırılar da oldu. Bunu da kendi AKP tarafları tarafında yapıldı. Yapılan bu basına, gazetecilere yapılan bu saldırılara hakkında da bugüne kadar herhangi bir soruşturma yapılmadı. Yani buna yönelik sadece gazeteciler değil, bugün operasyonlar sonucunda birçok güvenlik güçleri ve askeri mensupları genellikle doğu bölgelerinde, Kürdistan'daki şeyler birçok yani kirli işlere bulunan, tecavüz ve gibi suçlara karışan birçok güvenlik mensubu hakkında herhangi bir haber yapan gazeteciler dahi hedef haline getirilip susturmak amacıyla tutuklanmış bulunmaktadır. Bu seçimlerin yaklaşmasıyla beraber bu tavırları, bu hareketlerini daha da sıklaştırarak artık neredeyse kendi hakkında bir harekette bulunan bir basın mensubunu hemen üstüne giyip tutuklama sonucunu ve onu susturmaya çalışıyor ve bu seçimler yaklaştıkça bu yönlü baskılar da artacağı görülmektedir. Ve bunun göstergesi de bugün birçok gazeteciye yapılan tutuklama ve gözaltılarla beraber bunun bir göstergesi olduğu ortada.
Tahran Radyosu.
Şimdi muhalif kesimler, AK Parti gibi düşünmeyen çevreler ifade özgürlüğünü nasıl tanımlıyorlar?
Bu sadece yani şu anda AKP'yi de sınırlandırmak değil. Yani bugün Türkiye'deki var olan anlayış, kimi hangi parti iktidar olmuşsa bunu kullanmıştır. Ama diyebilirim ki en bugün şiddetli bir şekilde AKP bunu kullanıyor. Yani bunu kendisi gibi düşünmeyen kesimlere yönelik sürekli bunu gündemde tutmaktan ve tehdit olarak kullanıyor ve tutuklamaları ve cezaevleri bir baskı unsuru olarak sahaya sürmektedir. Bu şekilde fikir özgürlüğü alanında yok denilecek kadar bugün bir özgürlük vardır. Kendisi dışında düşünmeyen herkes muhaliftir ve suçlu muamelesi yapılmaktadır. Ve bu nedenle gözaltına alınanlar, tutuklananlar hep bu meyanda Gezal herhangi bir suça veya yasalarına göre de Türkiye'deki var olan yasalara göre de herhangi bir suç işlenmediği halde sadece iktidarı ve AKP'yi eleştirdiği için çok gazeteci tedavidedir. Bunu gittikçe önümüzdeki günlerde de daha yaygınlaşacağı ortadadır.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Bedri Bey.
Teşekkürler.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Türkiye'de Haziran seçimlerinin arifesinde medyaya karşı sergilenen sert tutum gündemiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttilat gazetesinde Rusya'nın Viyana'da bulunan uluslararası kurumlardaki temsilcisi Mikhail Ulyanov'un İran, Çin ve Rusya'nın siyasi temsilcilerinin Viyana'da istişarede bulunduklarını duyurması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Selami'nin İran'ın büyük zirveleri fethetme yolunda olduğunu, kimseden korkmadığını ve tüm büyük güçleri yenecek kadar güçlü olduğunu vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde bazı yabancı şirketlerin yaptırım bahanesiyle İran'a ilaç ve tıbbi malzeme satmaktan kaçındığına dair İranlı yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Seyit Haydar Muhammedi, bazı yabancı şirketler yaptırım bahanesiyle İran'a ilaç, ekipman ve tıbbi malzeme satmayı reddediyor. Bu nedenle bazı hastalar ihtiyaç duydukları ilaçlara ulaşamıyor diye kaydetti. Muhammedi, İran'da yaşayan uluslararası kuruluşların temsilcilerinin ilacın bir kısmının sağlanmasına yardımcı olmak için uluslararası kuruluşlardan Sağlık Bakanlığı, bakan ve yöneticileriyle 5. toplantısında ülkede ilaç, tıbbi ekipman ve süt tozunun bir kısmının tedarik edilmesindeki yardımları takdirle karşılarken şöyle dedi. İran merkezli uluslararası kuruluşlarla ilişkilerimiz uygun, İranlı hastalara ellerinde gelen en iyi şekilde yardımcı olmak için bu kuruluşlara gerekli öğelerin listesi verilmiştir. Muhammed açıklamasının devamında şu anda ülkede ihtiyaç duyulan ilaçların %98'inden fazlası yerli üretimdir ve ülkenin ilaç sanayisi bu yeteneklere sahip olmasaydı acımasız yaptırımlar uygulanırken kaderimizin ne olduğu belli olmayacaktı dedi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı. Bir takım ilaçları temin etmekte bazı sorunlar söz konusu. Bu sorunlar özellikle döviz aktarma yolları, yaptırıma bağlı banka sistemleri, döviz aktarma araçlarının yüksek ücretleri ve sürecin zaman alıcı olması gibi sorunlardır. Oysa söz konusu ilaçlara ihtiyacı olan hastaların düşmanın ikinci politikalarıyla hiçbir ilgisi yoktur.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani'nin Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda işgalci terörist ve ırkçı Siyonist rejimin insan hakları konusunda yorum yapmak için ahlaki bir yetkisi olmadığını vurgulaması, İran ile Venezuela petrol bakanlarının petrol piyasasındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere görüşmesi gibi haberler göze çarparken, Cam-ı Cem gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi liderlerinden Ahmet El-Midal, Siyonist rejimin işgali devam ettiği sürece cihat ve mücadele devam edecektir ve bu şehitlerimizin vasiyetidir diye kaydetti. Ahmet El-Midal açıklamasını şöyle sürdürdü. Siyonist düşman bir komutanımıza suikast düzenlediğinde direnişi bitireceğini sanıyor ama onlar bir yanılsama içinde yaşıyorlar. Çünkü Filistinlilerin şehit edilmesiyle intikam ateşi eskisinden daha çok alevlenecektir. Filistinli şehitler için Cenin'de düzenlenen cenaze törenine de değinen El-Midal şu ifadelerde bulundu. Siyonist rejim tarafından direniş savaşçılarına yönelik her suikast eyleminde halkın direniş etrafında birleştiğini ve direnişe daha çok destek verdiğini görüyoruz. Batı Şeria ve Kudüs, Filistin ulusal projesinin merkezinde yer alıyor ve Batı Şeria bölgesinin önemi nedeniyle Siyonist rejim bu bölgedeki direnişi susturmaya çalışıyor ama tabii ki bu hedefe ulaşamayacaktır.
Hemşehri gazetesinde Suriye'den Filistin'e destek vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktan, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu üyesi İsam El Ahmet ile bir araya geldiği görüşmede Şam'ın Filistin meselesine verdiği desteği vurgulayarak şöyle dedi. Filistin meselesi hala Şam'ın ana meselesidir. Şam, Filistin ulusunu ve onun kendi kaderini tayin etme ve kendi topraklarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma konusundaki inkar edilemez haklarını desteklemektedir. Faysal Miktat ayrıca Filistin topraklarındaki Siyonist yerleşim planlarını ve Batı'nın bu konuya verdiği desteği kınadı. Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu üyesi İzam El Ahmet de Filistin'in içinde bulunduğu zor durumu ve bu ülke halkının Siyonistlere karşı verdiği mücadeleyi detaylı bir şekilde anlatırken Şam Filistin meselesini destekleme konumundan hiçbir zaman vazgeçmedi ifadesini kullandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi ve efsanemizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümde peri masallarının bir özelliği olarak sihir ve büyünün ve harikulade işlerin bu tür masalların önemli bir özelliği olduğunu anlattık. Yine dedik ki bu tür masallarda sürekli bir yardımcı unsur yer alıyor ve bir nevi öykünün kahramanına karşılaştığı sorun veya sorunların çözümünde yardımcı oluyor. İran'ın peri masallarında bazen yardımcı unsurla büyü veya sihir yapan karakter aynı kişidir. Örneğin büyülü bir tay hem kahramanın yardımcısıdır hem de kendisi büyülü bir hayvandır ve kahramanın göklerde uçmasını sağlıyor. Araştırmacı yazar Vladimir Prop, peri masallarının yapısını incelediği eserinde öykünün kahramanı genellikle bir sorunla karşılaştıktan sonra evini yurdunu terk ettiğini ve yolda giderken tesadüfen kendisine yardımcı olacak karakterle karşılaştığını ve ondan yardım aldığını belirtiyor.
Aslında bu kural İran'ın peri masallarında da sık sık rastlanan bir durumdur. Fakat İran'ın bazı peri masallarında masalın kahramanı herhangi bir sorun veya sıkıntı ile karşılaşmadan önce kendisine yardım eden karakterle karşılaşarak ondan sihir ve büyü bağlamında bazı araç gereçleri alabiliyor ve bir süre sonra bir sorunla karşılaşarak bu araç gereçlerden yardım alıp sorunu çözüyor. Örneğin küçük oğlan babasının vasiyeti üzerine 3 gece gündüz mezarın başında bekliyor ve 3 büyülü atın sahibi oluyor. Ve bu atlar daha sonraları prensesin sorduğu bilmecelerin çözümünde kahramanımıza yardım ediyor.
Bazı peri masallarında büyü unsuru masalın kahramanının evindedir ve onu tehlikeler hakkında uyarır ve sorunların çözümünde yardımcı olur. Bu masallardan biri Balığın Tebessümü adlı masaldır. Bu masalda kral kendi atmacası ile ava çıkıyor ve bir keresinde atmaca kralı bir ejderhanın kanı ile zehirlenen suyu içmemesi konusunda uyarıyor. Peri masallarında kahramana sunulan sihir ve büyü etkenleri ve aygıtları geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve bunları elde etmenin de yolları farklılık arz ediyor.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde bir kralın 3 oğlunun perilerin kraliçesinin dişi atını bulmak ve sütü ile babalarının gözünü iyileştirmek için yola çıktığını anlattık. 3 kardeş bir yol ayrımına geldi. 2 kardeş tehlikesiz ama uzun yolu seçti. Fakat üçüncü kardeş yakın ama tehlikeli yoldan devam etti ve yaşlı bir kadının yardımıyla perilerin kraliçesinin dişi atını bulup dönmeyi başardı. Ancak kardeşlerinden ayrıldığı yere gelince kardeşlerinin daha dönmediğini fark etti ve eve tek başına dönmek istemediği için onların gittiği yoldan gitti. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Kardeşlerin en zayıf olanı üçüncü kardeş bir süre gittikten sonra yolda üstü başı dağınık bir gence rastladı. İyice baktığında bu gencin aslında kardeşlerinden biri olduğunu ve bu hale geldiğini fark etti. Hemen yanına gitti ve başına neler geldiğini ve şimdi ne yaptığını sordu. Kardeşi şöyle anlattı. Ben ve öbür kardeşlerimizin birbirimizden ayrıldık. Hırsızlar her şeyimi çaldı. Ardından ben de çok borçlandım. Şimdi çölde odun topluyorum ve topladığım odunlarla geçinmeye çalışıyorum. İki kardeş birlikte yola devam etti ve yollarında bulunan tüm köyleri, kasabaları dolaştı. Ve eninde sonunda üçüncü kardeşlerini buldu. Bu kardeş de bir değirmencinin çırağı olmuştu. Saçları beline kadar uzanmış, tırnakları orak gibi olmuştu. Perilerin kraliçesinin dişi atını bulan üçüncü kardeş, iki kardeş ile ilgilendi. Onları tertemiz etti, saçlarını ve tırnaklarını kesti ve eski hallerine dönmelerini sağladı. Fakat iki kardeşini fark ettirmeden onların kestiği saç ve tırnaklarını bir mendile sardı ve torbasına attı.
Tahran Radyosu.
Üç kardeş yaşadıkları kentin yolunu tuttu. Yolda giderken iki kardeş kendi aralarında konuşmaya başladı. Biz hangi yüzle eve dönüyoruz? Biz üçüncü kardeşimizi adamdan saymazdık. Ama o gitti ve hem dişi atı buldu hem bizi felaketten kurtardı. Eğer halk bunu öğrenirse rezil oluruz. Üstelik kardeşimizin babamızın gözünde kıymeti artar ve mutlaka tahtını ve saltanatını ona bırakır. İkinci kardeş şöyle dedi. En iyisi onu yok edelim. O zaman onun her şeyi bizim olur. Birinci kardeş ise şöyle dedi. Hayır, onu öldürmeyelim. Kanı vebalimiz olur. Eğer dişi atı elinden alırsak o da yolunu alır gider.
Gece vakti üç kardeş bir yerde yatıp uyumaya karar verdi. Gece yarısı iki kardeş uyandı ve hırsız, hırsız diye bağırmaya başladı. Üçüncü kardeş hemen uyandı ve dişi atın yanına gitmek istedi. Fakat iki kardeşten biri kılıcını çekti ve küçük kardeşin ayağına bir darbe vurdu. İki namert kardeş dişi atı aldı ve üçüncü kardeşi orada bıraktı ve hemen kentlerine doğru hareket etti. İki kardeş birkaç gün yol kat ettikten sonra kentlerine vardılar ve hemen dişi atı kralın yanına götürerek sütünü sağdıktan sonra kralın gözüne sürdüler. Kralın gözü tekrar görmeye başladı ve iki oğlunu görünce çok sevindi. Kral hemen kentte şenlik yapılmasını emretti.
Ancak üçüncü kardeş o gece sabaha kadar yerde öylece kaldı ve acılar içinde kıvrandı. Güneş doğduğunda iki fareyi gördü. Fareler birbiriyle savaşıyordu. O sırada birinin ayağı yaralandı. Yaralı fare kendini oraya yakın bir yerde bulunan beyaz bir toprağa yetiştirdi ve yaralı ayağını beyaz toprağa sürdü. Yara hemen iyileşti. Üçüncü kardeş bu durumu görünce hemen beyaz toprağın bulunduğu yere gitti ve farenin yaptığını yaptı. Yarası hemen iyileşti. Ağrısı da kesildi. Üçüncü kardeş hiç vakit kaybetmeden kentine doğru yola çıktı. Ancak oraya vardığında baktı ki kentte şenlik var. Kardeşlerinin ona ne yaptığını o zaman anladı. Kendi kendine artık kimse ona inanmayacağını söyledi ve bu yüzden bir köşeye çekildi ve diğer insanlar gibi şenliği seyretmekle yetindi ve hiçbir şey demedi.
Şimdi perilerin kraliçesinden söz edelim. 40 gün dolunca kraliçe 40 günlük uykusundan uyandı ve oraya bir insanın ayak bastığını anladı. Kraliçe kendi kendine konuştu. Onu bulmalıyım çünkü artık perilerin arasında yaşayamam. Kraliçe dişi atını aradı ama bulamadı. Kendi kendine buraya gelen insan dişi atı da mutlaka o götürdü dedi. Kraliçe hemen ordusunu topladı ve yola çıktı. Uzun bir yol kat ettikten sonra dişi atın götürüldüğü kente vardı. Kraliçe hemen krala bir elçi gönderdi ve hem atını ve atını ona getiren kimseyi teslim etmesini, aksi takdirde de savaşmaya hazırlanmasını söyledi. Kentin önde gelen büyükleri bu haberi duyunca hemen kralın yanına geldi ve perilerin kraliçesinin ordusuyla savaşamayacaklarını ve en iyisi dişi atı ve onu getireni teslim etmesini istediler.
Aslında kral da çok korkmuştu ve hemen kraliçeye bir mesaj yolladı ve iki oğlunun dişi atı neden getirdiklerini anlattı ve şimdi de savaşmak niyetinde olmadığını ve iki oğlunu dişi atla beraber teslim edeceğini söyledi. Ancak iki kardeş bunu duyunca paniklemeye ve tir tir titremeye başladı. İki kardeş büyük bir hata yaptıklarını, şimdi de gerçeği ve dişi atını zayıf olan kardeşleri getirdiğini söyleyemedi. İki kardeş dişi atla beraber perilerin kraliçesine götürdüler. Kraliçe onları görür görmez İki sahtekar olduklarını ve dişi atı çalan kimsenin bu iki kardeş olmadığını anladı. Bu yüzden kraliçe krala tekrar mesajı yolladı ve iki kardeşin dişi atın hırsızları olmadığını ve esas hırsızı göndermesi gerektiğini söyledi. Kraliçe kralın 7 gün süresi olduğunu ve gerçek hırsızı yollamadığı takdirde kenti yerle bir edeceğini belirtti. Kral ise şaşakalmıştı. kendi kendine keşke kör olsaydım da bunları görmeseydim dedi.
Kraliçenin belirlediği 7 günlük sürenin 6. günü herkes derin kaygı ve panik yaşarken kralın 3. oğlu babasına gitti ve tüm macerayı anlattı ve dişi atı nasıl onun getirdiğini anlattı. Kral hemen 3. oğlunu kraliçeye gönderdi. Kraliçe 3. kardeşi görür görmez dişi atı onun çaldığını anladı. Kraliçe 3. kardeşe şöyle dedi: "Sen atımı çaldın. Artık ben perilerin arasına geri dönemem. Bunun yerine sen benle evlenmelisin ve ben de seninle yaşamak zorundayım." Bunu Allah'tan isteyen 3. kardeş hemen kabul etti. Geri döndü ve kraliçenin şartını babasına anlattı. Babası da çok sevindi ve 7 gece gündüz düğün ve şenlik yapılmasını emretti ve 7. gece kraliçe ile oğlunu evlendirdi. Kraliçe de ordusunu Kaf Dağı'na geri yolladı ve kendisi 3. kardeşle birlikte kralın sarayından uzak bir saraya yerleşti. Kral 2 kardeşi 3. kardeşlerin başına getirdikleri için cezalandırmak istedi. Ancak küçük kardeş onlar için rezil olmalarının yeterli olduğunu ve başka ceza gerektirmediğini söyledi ve 2 kardeşini affetti.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsuzey.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz dizi sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmeleri ve ilgili olayları ele alacağız.
Sohbetimizde Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin komşuları ile gerilimleri artırma eğilimi ve yöneltilen eleştiriler.
Çinli makamların Kazak makamları ile işbirliğinin artırmasına vurgu yapması.
Ve Rusya'nın Orta Asya ülkelerine stratejik bir teklifte bulunması.
Son hafta içerisinde bölgede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Cephesi Partisi lideri Ali Kerimli, İlham Aliyev'in İran karşıtı son açıklamalarını şiddetle eleştirerek bu açıklamaları iç tüketim için ve Güney Kafkasya'nın tek Müslüman ülkesinde kamuoyunu aldatmak hedefi şeklinde değerlendirdi. Ali Kerimli, İlhan Aliyev'in hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki ekonomik sorunları, mali yolsuzluk sorunlarını ve diğer rahatsızlıkları çözemiyor ve bu durumda toplumun etnik kökenli ve duygusal sloganlarını sevdiğini çok iyi biliyor, dedi. Batı yanlısı siyasetçi ayrıca İlham Aliyev bir süre Karabağ'ın kurtuluşu, bir süre Ermenistan'da Zengezur koridorunu almak gibi sloganlarla Azerbaycan Cumhuriyeti kamuoyunu bir süreliğine aldattığını, şimdi de İran karşıtı sloganları planlayarak ülkenin sosyal ve ekonomik sorunlarını örtbas etmeye çalıştığını belirtti.
Sözde reformcu Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Cephesi Partisi lideri Ali Kerimli sözleri birçok eleştiriyi de hak ediyor. Fakat İlham Aliyev'in Aras Nehri kuzeyinde yaşayan Şii Müslümanların sorunlarını bitirmekteki çaresizliği Bakü mali politikacılarının anlattıklarından çok daha ciddidir. Gerçek şu ki Bakü ve Ankara medyasındaki yoğun propagandalar sayesinde görünüşte Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri İran'da Azerice konuşanların desteğini kazanmak için Türkçülük akımına yanlış bir şekilde inanıyorlar.
İran halkı özellikle Azeri konuşan İranlılara göre eğer etnik birliktelik kurulacaksa Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran'ın bir ili olarak bir kez daha ana vatana eklenmesi gerekir. İran'da Azerice konuşan milyonlarca vatandaş Irak'ın İran'a dayattığı 8 yıllık savaş boyunca İran'ın ulusal vahdetine ve etnik birliğine yürekten inandıklarını kanıtladılar. Bu yüzden Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin aceleci davrandıkları ve bu gerçeği görmezden geldiklerini söylemek gerekir. Bu yüzden Ali Kerimli'nin Aliyev hükümetinin İran karşıtı siyasetleri hakkındaki son açıklamaları yeni bir konu değildir. Birçok Azeri siyasetçi bundan önce de Bakü'nün İran aleyhindeki siyasetlerini ifşa etmişlerdir. Örneğin Amerika'da yaşayan ve Azerbaycan Cumhuriyeti güven ve siyasi işler uzmanı Aristun Oruçlu geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözde Birleşik Azerbaycan ve Büyük Turan söylemini bir sahtekarlık ve siyasi hırsızlık şeklinde değerlendirdi. Oruçlu Azeri Freedom kanalına verdiği mülakatta şöyle dedi. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti'nde siyasi olan ve olmayan birçok acemi hırsız ve düzenbaz var. Hırsızlar ve düzenbazlar tarafından abartılı bir şekilde kullanılan her türlü düşünce itibarsızlaştırılacak ve görmezden gelinecektir.
Tahran Radyosu.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının ve İlham Aliyev hükümetine karşı çıkan siyasetçilerin başta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak üzere Bakü hükümet yetkililerinin hareket ve yorumlarını tanımasının yanı sıra Kuzey Aras'taki Müslüman halkın artan ekonomik sorunları Bakü yetkililerinin uğraştığı en önemli meselelerden biridir. Esasen Azerbaycan Cumhuriyeti bütçe gereğilerinden İlham Aliyev hükümetinin üst düzey yetkililerinin zimmetlerine para geçirerek yolsuzlukları ve ayrıca bizzat İlham Aliyev tarafından Güney Kafkasya'da Siyonist rejime yardım ve destek için önemli harcamalardan kaynaklanan bu sorunlar yakın gelecekte Aras'ın kuzey halkına büyük bir faciaya sebep olabilir.
Bu bağlamda üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta İlham Aliyev hükümetinin Amerikan medyasının propagandaları ile Türkiye ve ırkçı İsrail rejimini Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının gerçek müttefiki olarak tanıtmasıdır. Aliyev tüm dünyanın küresel siyonizmin kontrolü altında olduğunu empoze ederek Bakü hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının siyonistlerle müttefik olmasıyla tüm sorunlarına son verilebileceğini propaganda ediyor. Bu yanlış inanca rağmen Aliyev ve destekçileri ve aktif Türkçülerin neden Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ekonomik sorunlarının her geçen gün arttığı gerçeğini biraz düşünmeleri gerekir. Siyonistler neden Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Müslüman halkının özellikle gençlerin ve iş arayanların sorunlarının çözümü için harekete geçmiyor? Bunun yanıtı çok açık ve nettir.
Gerçek şu ki Siyonist rejim ve Amerika vatanlarına ve ülkelerine, insanlarına ihanet etmeye hazır olan politikacıların müttefikidir. İşte Azerbaycan Cumhuriyeti'nde halihazırda yaşanan olay ise bu gerçekten kaynaklanıyor. İlham Aliyev'in Azerbaycan Cumhuriyeti'nde devletçilik ve demokrasinin gerçek müttefiklerini bulma yönündeki yanlış politikaları Azerbaycan Cumhuriyeti ekonomisine ciddi zararlar vermiş ve bu ülkede başka ciddi krizlerin zeminini oluşturmuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının başına bu krizlerin özellikle İlham Aliyev'in kişisel müttefikleri tarafından getirildiği açıktır. Ancak bu gerçekler bugün değil, gelecekte ortaya çıkacaktır.
Çin Başbakanı geçen hafta Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile video bağlantısı aracıyla görüştü ve iki ülke arasında daha yakın üst düzey alışveriş ve işbirliğini geliştirmesi çağrısı yaptı. Li, Çin ve Kazakistan'ın dost komşular olduğunu ve ikili ilişkilerin 30 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülke ve halkların yararına önemli bir gelişme kaydettiğini söyledi. Çin Başbakanı, Çin'in Kazakistan ile her düzeyde üst düzey alışverişi ve iletişimi güçlendirmeye, kalkınma stratejilerinin sinerjisini geliştirmeye, çeşitli alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmeye, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde koordinasyon ve işbirliğini aktarmaya, Çin-Kazakistan ilişkilerini yeni bir zirveye taşımaya ve bölgesel barış, istikrar ve kalkınmayı daha iyi korumaya hazır olduğunu ifade etti.
Li, iki tarafın hükümetler arası ekonomik ve ticari işbirliği planlarını hayata geçirmesinin, barınabilirliği iyileştirmesinin ve sınır sevkiyatlarının hacmini artırmasının ve ikili ticaretin sürekli gelişimine desteklemesinin umulduğunu belirtti. Enerji işbirliğinin iki ülke arasındaki pratik işbirliğinin bir mihenk taşı olduğuna dikkat çeken Li, Kazakistan'ın sözleşmeye uygun olarak Çin'e istikrarlı doğal gaz arzını sağlamasının ve kışın doğal gaz arzını mümkün olduğunca artırmasının umulduğunu vurguladı. Çin'in Kazakistan'dan yüksek kaliteli yeşil tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatını artırmak istediğini dikkat çeken Li, iki ülkenin finans ve sınır ötesi elektronik ticaret konusundaki işbirliğinde yeni büyüme noktalarını keşfedebileceğini, halklar arası alışverişi hızlandırabileceğini ve vize muafiyetine ilişkin görüşmeleri ilerletebileceğini sözlerine ekledi.
İsmailov da Kazakistan'ın diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 30. yıl dönümünü Çin ile siyasi karşılıklı güveni derinleştirmek, hükümetler arası ekonomik ve ticari işbirliği planlarını uygulamak, ekonomi ve ticaret, üretim kapasitesi, enerji, tarım, bağlanabilirlik ve halklar arası alışveriş konularında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek ve iki ülke arasındaki daimi kapsamlı stratejik ortaklığı ilerletmek için bir fırsat olarak değerlendirmek istediğini bildirdi.
Rusya, Kazakistan ve Özbekistan ile doğal gaz birliği kurmayı planlıyor. Rusya'nın önerdiği plan, Çin dahil diğer ülkelere gaz sevkiyatının koordinasyonunu içeriyor. Rusya'nın Kazakistan ve Özbekistan ile bir gaz birliği kurma planını ele aldığı açıklandı. Üç ülke arasındaki doğal gaz transferinin yanı sıra Çin dahil diğer ülkelere sevkiyatın desteklenmesi amacıyla kurulması düşünülen birlikle ilgili açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'tan geldi. Reuters'in haberine göre Novak planla ilgili ayrıntılı vermedi.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise anlaşmanın detaylarının halen müzakere edildiğini ancak ana düşüncenin tedarik planlarının koordine edilmesi olduğunu belirtti. Kazakistan hükümetini Rus doğalgazı ithal edilen kuzey bölgesine Kazak doğalgazı sevkiyatı için boru hattı inşa etme planına atıfta bulunan Peskov, Rusya'nın Siberya'nın doğusunda üretimi artırdığını belirtti ve Astana'nın boru hatlarına onlarca milyar dolar harcamak yerine Rus gazı alabileceği imasında bulundu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmüştü. Tokayev'in sözcüsü yaptığı açıklamada Putin'in gaz birliği konusunu son görüşmede gündeme getirdiğini belirtti. Ancak ayrıntılara değinmedi.
Rusya dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçılarından biri. Özbekistan ile Kazakistan ise neredeyse tükettiği kadar üretim gerçekleştiriyor. Her iki ülkenin Rusya ile arasında doğal gaz boru hattı bulunuyor. Bir başka boru hattı Özbekistan ve Kazakistan üzerinden Çin'e ulaşıyor. Ancak her iki boru hattı genellikle sadece Türkmenistan'dan gaz tedariki için kullanılıyor ve şu ana kadar ne Kazakistan ne de Özbekistan Çin'e ya da başka bir ülkeye Rus gazı aktarıldığına dair bir bildirimde bulundu. Batı'nın Ukrayna savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar ve Kuzey Akım gaz boru hattındaki kesintilerin ekonomik olarak vurduğu Rusya, Asya'ya enerji ihracatını artırma çabasında.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleriyle aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsule.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@tavriyes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Resulullah Bisseti'nin insanın talim ve tezkiyesi bağlamında peygamberlerin muazzam hareketinin ebedileşmesine sebep olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Peygamber insanları eğitmek ve tezkiye yapmalar için meb'us oldu. Kitabı, hikmeti öğretsin, onları tertemiz bir hale getirsin veya başka bir yerde ve onlara kitabı ve şeriatların hikmetlerini öğretmektedir. İnsanlar hem eğitmeli ve hem arındırılmalıdır ki bu gezegen ve bu büyük insanlık topluluğu sağlıklı bir aile gibi kemal yolunu kat etsin ve dünyanın hayırlarından yararlansın. Tüm nübüvvetler ve bi'setlerin hedefi budur. Nübüvvette mebus olan nebilerin her biri bu büyük talim ve terbiye hareketini dönemlerin imkanları izin verdiği kadar ilerlettiler. Fakat Hatem dini ve Hatem peygamberi bu büyük ilahi hareketi ebedileştirmelidir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio VOH Hausa ki kabatar muku.